defteri. Akıl Defteri programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Dilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Hülya Aydoğan ulaştırıyor. Speakeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftel Orhan var. Hoş geldiniz efendim
stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Efendim değerlerimiz ve erdemlerimizden merhameti konuşmaya bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta merhamet nedir, nasıl merhametle olunur diye bize çok güzel açıklamalar yapmıştınız. Kısaca şöyle dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım isterseniz.
Tabii aslında merhameti özellikle seçmiştik değerlerimizden. Çünkü gerçekten merhametsiz bir çağda yaşıyoruz ve başımıza gelen her şey merhametsizlikten kaynaklanıyor. Hatta şöyle bir vurgu yapmıştık. Bu dünyayı merhametli insanlar kurtaracak diye. Gerçekten de öyle, ona inanıyoruz. Çünkü merhamet neticede sorumluluk almaktır. Başkasının acısına ortak olmak, ekmeğini, aşını bölüştüğü gibi acısını da bölüşmektir ki acılar ortaklaştıkça, paylaştıkça hafiflesin, azalsın. Ve merhamet bir gönle girmektir. Yaralı bir gönle merhem olmak, kırık kalpleri onarmaktır demiştik. Merhametli insan gönül insanıdır.
Gönül yıkmamaktır,
değil mi? Yıkmamaktır demiştik. Evet, orada Yunus'un o ünlü şiirini okumuştuk. Ve şöyle bir öneride de bulunmuştuk. Demiştik ki kendini eğer iyi hissetmek istiyorsan bir gönüle gir demiştik. Neticede merhametli olmak, derttaş olmak, haldeş olmaktır diye söylemiştik.
Evet, o zaman merhamet sadece insanlara değil bütün canlıları kapsamalı diyebilir miyiz?
Evet, zaten bir kalpte eğer gerçekten bir merhamet varsa o kişi insan ya da kedi ya da ağaç ayrımı yapmaz. Bir ağaç kesilirken sanki bir kedi kesiliyormuş, bir de bir kedi ölüyormuş gibi hisseder. Onun sesi yok, hani o kaçamıyor, sesini çıkartamıyor diye düşünmez bir kişi. Bir ağaç kesilirken de bir canlının olduğunu, bir canlının kesildiğini, hayatına son verildiğini hisseder merhametli bir insan. Bizim merhametimiz canlıların hepsini kapsar.
Evet.
Bu adeta şuna benzer. Bu insana, dünyaya, doğaya, eşyaya, Mevlana gibi, Hacı Bektaş gibi, Ahmet Yesevi gibi bakmaktır. Yunusça bir bakıştır, merhametli bir bakış. Hani diyor ya Yunus, dolap niçin inlersin, derdim vardır inlerim. Ben Mevla'ya aşık oldum, anın için inlerim. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim diyor. Yani ağaçla, çiçekle, suyla, nehirle, dolapla söyleşmek. Yani kalbin gözünden bakmaktır merhametli olmak. Bakın merhametin kalbi, Hazreti Peygamber'in örnek hayatından çok etkileyici birkaç örnek aktarmak istiyorum.
Buyurun.
Bu vesileyle bir gün Hazreti Peygamber Mekke'nin fethine gidiyordu. Ordusuyla bir vadiye gelmişti. O sırada Hazreti Peygamber yolun kenarında bir köpek gördü ve köpek yavrularını emziriyordu. Merhametin kalbi, Hazreti Peygamber köpeğin rahatsız olmaması için ordu geçinceye kadar komutana köpeğin başında nöbet tutmasını söyledi.
Ne kadar önemli.
İncelik, zarafet ve merhamet.
Çünkü biliyor ki Yaradan'ın yarattığıdır.
Evet.
Değil
ve
mi?
Kıymetlidir, ve kıymetlidir, değerlidir. Tabii bizi eğitiyor aslında, yani değil oradaki mi? Çevresindeki insanları eğitiyor. Onun da bir canlı olduğunu, bir can taşıdığını ve ona da değer verilmesi gerektiğini biliyor. Ve de savaşa gidiyor. Savaşa giderken bile böyle.
Bu çok önemli.
Evet. Yine başka bir olayda da Hazreti Peygamber zamanında 5 yaşlarında olan bir çocuk, bir kuşu var. Ve o kuşu o kadar çok seviyor ki, o kadar bağlanmış ki kuşuna. Ama kuş ölüyor, vefat ediyor. Hazreti Peygamber o çocuğa taziyeye gidiyor. Gönlünü alıyor efendim. Onu neşelendiriyor. üzüntüsünü paylaşıyor.
İşte bu yani, da bir örnek daha.
Evet, kuşu ölen çocuğa taziyeye gidebilecek kadar merhamet yüklü, zarafet yüklü. Başka bir şeyde de olayda şöyle bir kadından bahsediyor. Diyor ki bir kadın diyor bir kediyi aç ve susuz bırakmıştı ve o kadın azaba uğradı diyor. Bakın bunun tam tersinin de ne olduğunu aslında anlatıyor. Benim en çok etkilendiğim bir olay var. Yine Hazreti Peygamber bunu bir hikayeyle anlatıyor. Bazı hani sözleri de zaten hikaye tarzında anlatıyor. Bu da bir öğretme tarzı tabii. Anlatılan hikayede şu var. Bir kadın çölde gidiyor veya bir adam, bazı yerlerde de adam diye geçiyor. Çölde giderken susuyor. Susuzluğunu gitgide artıyor ama bir yerde bir bakıyor, bir kuyu var. Kuyudan inip tam su içecek. Bir bakıyor ki tam kuyunun yanında bir köpek böyle susuzluktan neredeyse ölmek üzere. Kadın ya da adam kuyuya iniyor, pavucunu suyla dolduruyor ve köpeği suluyor, susuzluğunu gideriyor. O da diyor benim gibi susuz belli ki diyor. Kendisi suyunu içtikten sonra onun da su içmesini sağlıyor ve Hazreti Peygamber o kişinin günahlarının affedildiğini Allah müjdeliyor. Tarafında. Allah tarafından evet. Günahlarının affedildiğini müjdeliyor. Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir Dilek Hanım.
Evet. Peki biz çocuklarımıza merhameti nasıl öğretebiliriz?
Evet, bu da bizim için çok önemli. Merhameti çocuklarımıza aktarmamız çok önemli. Hem okullarımızda hem aileyle ilgili olarak. Bu konuda benim yaşadığım ve hikayeleştirdiğim bir olay var.
Evet, ben o hikayenizi okudum.
Evet.
Dinleyicilerimizle izin verirseniz paylaşmak isterim.
Lütfen.
Elinde market poşetleriyle uzun siyah saçlı gözlüklü bir kadın, yanında saçları Ronaldo'nun saçlarına benzetilmeye çalışılmış, üzerinde Ronaldo yazan bir tişört giymiş, siyah saçlı 5-6 yaşlarında kara yağız, sempatik bir çocuk kaldırımda yürüyorlardı. Çocuk da elinde bir poşet taşıyordu. Belli ki marketten akşam alışverişi yapmışlar, eve gidiyorlar. Biraz ileride yol kenarında yere oturmuş, o da 5-6 yaşlarında olan bir çocuk gördüler ve durdular. Çocuğun mülteci bir çocuk olduğu her halinden belli. Neler olduğunu merak edip ben de biraz durakladım. Anne çocuğuna eğilerek şöyle dedi. Mertciğim, aldığımız erikten ve çilekten kardeşe de vermek ister misin? Çocuk olur anlamında başını aşağı yukarı salladı. Bunu yaparken hiç de gönülsüz bir hali yoktu. Gayet istekli ve sevecen bir tavrı vardı. Mert küçük ellerini poşete daldırdı. Hafif gözlerini kıstı ve poşetten bir avuç can erik çıkartıp mülteci çocuğa uzattı. Sonra bir kere daha elini poşete daldırdı. Bu sefer bir avuç çilek çıkartıp mülteci çocuğun avuçlarına bıraktı. Avuçlarında bir anda can erik ve çilek gören çocuğun hüzünlü yüzüne can geldi. Öylesine hakiki bir mutluluk ve memnuniyeti vardı ki anlatmak çok zor. Evet, sizin yaşadığınız bu güzel aslında hani hem üzüntülü hem güzel iki olay
evet,
var.
Evet.
Yani hani mülteci çocuğun gerçekten o şekilde evsiz, barksız, annesiz, babasız o şekilde oturup aç belki bir kenarda durması üzüntü ama
muhtaç bir halde.
Muhtaç evet. Bir halde durması üzüntü ama diğer taraftan yine aynı yaşlarda 5-6 yaşlarındaki bir çocuğun annesiyle birlikte o çocuğa aldığı meyvelerden ikram etmesi.
Evet,
bu da hoş
güzel.
Bir
evet.
Güzel bir aslında hani görüntü.
Evet, ben bu olayı yaşadığımda hakikaten çok etkilendim. Bunun gibi çok olayla karşılaşıyoruz. Ben de hani zaman zaman bu tür olaylarla karşılaştığımda mutlaka yazıyorum.
Siz bayağı iyi bir gözlemci olarak yazıyorsunuz bunu.
Elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki hani toplumumuzda genellikle böyle iyiliğe ve güzelliğe dair olan şeyler pek böyle oturulup konuşulmuyor, yazılmıyor, çizilmiyor, paylaşılmıyor. Ama bir yerde bir aksaklık, bir yanlış, bir kötü bir örnek olduğunda onları konuşuyoruz. Oysa hep biz iyilikleri, güzellikleri paylaşmamız, onları çoğaltmamız, mayalandırmamız, yaygınlaştırmamız, büyütmemiz gerekiyor. O zaman zaten iyiliği yaygınlaştırmış oluyoruz. Diğerini ise dile getirdiğimizde onun etkisini artırmış oluyoruz aslında. Hiçbir zaman iyinin taraftarı kötünün taraftarı olmadığımız halde kötüyü dile getirmemek lazım geldiğini düşünüyorum ben. Bu insan psikolojisi açısından da zaten böyle. Ama güzellikleri paylaştığımızda o yaygınlaşıyor. Onları afiş etmiş oluyoruz, dile getirmiş oluyoruz, çoğaltmış oluyoruz neticede.
Bunun tam tersini düşünelim isterseniz Sayın Orhan. Yani biz o çocuğu gördük, yürüdük gittik.
Evet.
Önemsemedik. O zaman biz hangi tohumu atmış oluruz?
İşte o zaman çocuk da duyarsız kalıyor. Yanınızdaki çocuk da duyarsız kalıyor. Ben yine böyle bir buna benzer bir çok güzel çocuk eğitiminle ilgili etkileyici bir sahne aklıma geldi. Yine metroda bir gün gidiyorum. 5 ya da 6 yaşlarında bir çocuk annesiyle yolculuk yapıyor. Kalabalık bir ortam. Tam da olay benim önümde gerçekleşiyor. Çok etkilendim. Gerçekten böyle annelerimizi candan tebrik ediyorum. Yürekten tebrik ediyorum. Buradaki örnekte olduğu gibi. Bakın neler oldu. Şimdi anne çocuk koltuğa oturmak istedi. Gerçekten kalabalık. Dedi ki ben ayrı bir koltuğa oturmak istiyorum. Annesi kucağına almak istedi ama çocuk ayrı bir koltuğa oturmak istedi. Yan tarafı da boş ama ayakta da birçok insan bekliyor. Yaşlı teyzeler, ablalar, amcalar da var. Dedi ki hayır dedi. Sen dedi benim Arda'ydı ismi de. Hatırlıyorum ya, bunu da yazmıştım. Arda'cığım dedi sen dedi orada değil kucağımda oturacaksın dedi. Çocuk biraz mızmızlanmaya başladı. Ağlamaya başladı. Buraya dedi bu teyze oturacak dedi. Orada bir hanım vardı. Onun oturmasını istedi. Arda daha böyle fazla mızmızlanmaya başladı. Teyze güzel bir şey söyledi. Dedi ki olsun olsun dedi çocuk dedi şey yapmasına gerek yok. Yani otursun dedi ben dedi ayakta da dururum dedi. Hanımefendi muhteşem bir söz söyledi. Dedi ki ona şimdi burada öğretmezsem bir daha öğrenmez dedi. Bakın ne kadar güzel bir çocuk eğitimi.
Evet.
Ya çok yani etkilendim. Aslında bu, aynı şey burada da geçerli.
Yani her şeyi aslında öğretmiş oluyor bu şekilde anne. Evet. Saygıyı öğretiyor, sevgiyi öğretiyor değil mi? Büyüklere saygıyı,
evet,
sevgiyi,
empatiyi öğretiyor.
Empati, merhameti.
Yani her şeyi, her türlü duyguyu o anda ve o çocuk ondan sonrasında bu anlamda ısrar edemez.
Değil mi?
Evet. Yani o hanımefendinin söylediği de güzel bir şey ama daha güzel olan annenin çocuğuna karşı eğitici ve bilinçli davranışı. Hani çocuğum ağlamasın diye efendim onun orada oturmasına razı olmuyor. Çünkü doğru olanın ona öğretilmesi gerekiyor. Yanlış olanın ağladı diye ona yanlış olarak öğretilmesi efendim neticede daha sonraki sorunların kaynağı.
Değil mi? Evet. Çocuk o zaman çocuklara merhamet eğitimiyle devam edelim.
Evet,
aslında,
devam edelim.
Bu ben çok tabii güzel bir örnek
bu olayı
oldu.
Yaşadığımda çok etkilenmiştim. Hemen gözümün önünde oldu bu olay. Hani o küçük çocuğun böyle çok istekli bir şekilde vermesi. Demek ki anne öncesinden zaten bunun altyapısını çocuğa vermiş. Çocuk hiç itiraz etmeden böyle gözlerinde o ışıltıyı görmek hakikaten değerdi. Buradan şöyle bir duygu hissettim. O duyguyu da paylaşmak istiyorum. Tabii bu annenin yaptığı bu davranışın çocuk eğitimi açısından paha biçilmez değeri, faydası, analizi başımın üstünde.
Evet.
Lakin bunun ötesinde kalbimden şunlar geçmişti orada. Dedim ki kendi kendime Allah'ım dedim. Yani kucağında çocuğunu taşıyan yaşlı mülteciye çelme takacak kadar barbar kadınları olan bir ülkede yerine çocuğuna mazlumlara iyilik yapmayı, merhamet göstermeyi öğreten onurlu kadınları olan bir ülkede yaşadığım için hamdolsun dedim.
Evet hamdolsun.
Ve bütün o soylu kadınlarımıza buradan selam olsun diyelim.
Bizler de selam olsun diyoruz ve güzel bir müzik armağan edelim isterseniz.
Eyvallah.
Sayın Orhan, şimdi çocuklara merhamet eğitiminden söz etmeye başlamıştık.
Evet.
Örnekler var mı bize verebileceğiniz?
Tabii bazı önerilerimiz ve örneklerimiz var. Burada onun öncesinden çocuklara merhamet eğitimi vermenin öneminden bahsetmek istiyorum. Biraz buna değinmek istiyorum. Tabii burada bazı mesleklerden bahsedeceğim. O meslek erbabı dostlarımızı tenzih ediyorum tabii ki öncelikle.
Evet.
Merhamet sahibi olmak çocuklarımız açısından çocuklara merhamet eğitimi vermek şu açıdan önemli. Mesela merhametsiz bir doktor ne yapar? Organ mafyacısı olur, öyle değil mi? Merhametsiz bir avukat hırsızı, teröristi savunur. Merhametsiz bir öğretmen öğrencisine zulmeder. Merhametsiz bir öğrenci öğretmenini aşağılar. Ya da merhametsiz bir asker asker kılığına girip kendi halkına 15 Temmuz'da olduğu gibi efendim kurşun sıkar. Bomba atar, meclisini bombalar, efendim vatana ihanet eder, neticede asker kılığına girmiş hainler diyelim. Merhametsiz bir evlat annesini babasına kötülük eder, onlar yaşlandığında bakmaz, yalnızlığa, kimsesizliğe mahkum eder. Neticede her iyilik merhametle mümkündür. Merhamet bütün iyiliklerin ana kaynağıdır ve bütün kötülüklerin de ilacıdır. Rahmetli Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak tiyatrosunda çok güzel bir sahne geçer. Orada şöyle bir ifade geçer daha doğrusu. Diyor ki senin karakterinle uzmanlığını bir araya getiren kişiye lanet olsun diyor. Merhametsiz insanlarla da efendim diploma sahibi ya da uzmanlığı bir araya getirdiğinizde böyle olumsuz örnekler çıkıyor. Tabii ki çok şükür olumlu örneklerimiz çok fazla ülkemizde.
Biz mesela şöyle Sayın Orhan, merhameti elbette ki çocuklarımıza anlatacağız, nasıl olunması gerektiğini, ama sadece anlatmakla kalmıyor galiba, davranışlarımızla da göstermemiz lazım.
Evet, çünkü merhamet bir eylemdir. Eyleme dökülmeyen merhamet zaten en başta söylemiştik. Sadece evet. Acıma duygusudur. Biz çocuklarımıza merhamet eğitimini nasıl verebiliriz? Hangi örneklerle bunu aktarabiliriz? Mesela çocuklarımız da zaman zaman bir hastaneye, bir huzur evine veya mültecilerin evlerine ziyarete gidebiliriz. Mesela ben biliyorum bazı dostlarımız var. Kendi mahallesinde oturan mültecileri çocuklarıyla birlikte gidiyorlar. Onların ortamını, o zorlukları, yaşadıkları trajik hayatı görüyorlar. Ve çocuklar da bundan neler yapabileceği konusunda dersler çıkartıyor. Empati kuruyor. Her şeyiyle bu faydalı oluyor. Çocuğuyla birlikte bir gitmek veya güvenilir bir yardım kuruluşu ile anlaşıp evde veya okulda, sınıflarda kumbaralar, yardım kumbaraları oluşturulabilir. Çocuklar harçlıklarından fedakarlık yapmayı böylelikle öğrenebilirler. Veya yine yardım kuruluşlarıyla anlaşılıp mesela Kızılay'la falan anlaşılıp gönüllü olarak çocuklarımız orada gidip çalışabilirler. Mesela bir yiyecek dağıtımında olabilir, ailelere yiyecek dağıtım olabilir ya da biliyorum o tür yerlerde işte deposunda çalışması gerekiyor, taşımak gerekiyor vesaire. Yani ihtiyaç sahibi bir insana emek sarf etmek, çaba göstermek, fedakarlık yapmayı çocuklarımız öğrenir ve bilir ki evet benim koymuş olduğum bu yiyeceğim, bu makarnayı, bu pirinci işte ihtiyaç sahibi bir insan yiyecek.
Bunu bilir.
O anda onu idrak etmiş olur tamamen. O senaryonun içerisinde rol alır kendisi. Okullar mesela fakir okullarla kardeş okul olabilirler. Çocuklar böylelikle hem oradaki çocuklara giysi gönderebilirler, efendim kitap defter gönderebilirler. Böyle bir dostluk halkası, merhamet halkası oluşur. Bir de mesela çocuklar bir çiçek, bir ağaç yetiştirebilir ya da hayvan yetiştirebilir, kedi, köpek veya kuş besleyebilir, onlara bakabilir, onların sorumluluğunu alır. Ağaç diker, ağacı yetişmesine katkıda bulunur, çiçek yetiştirir.
Yani hatta şöyle bir şey olur, hani çocuklar ağaçları diktiği zaman benim ağacım diye sahiplenip, evet, onun büyümesini, ona su verdikçe, ona bakım yaptıkça büyümesini, yeşermesini gördükçe çok mutlu olur. Yine hakeza sokak hayvanlarına bakmak, onlara bir şeyleri vermek, yedirmek,
evet,
içirmek,
evet,
onların barınmalarını sağlamak da çocukların merhametini geliştirir. Bazı ailelere baktığımız zaman kediden, köpekten korktuğunu söyleyen anne babalar var. Bunlara
çocuklar
bakarak,
aslında o kadar korkmuyor.
Çocuklar aslında o kadar korkmuyor, evet, korkmuyorlar gerçekten, evet, ama bunlara bakarak çocuk biraz da o sokakta yaşayan hayvanlardan uzaklaşabiliyor.
Evet.
Ya çünkü anne ve baba her zaman için örnek,
evet,
çocuklara, biliyorsun.
Evde bile yani mesela ben biliyorum bazı aileler kendi çocuklarına bir saksı alıyor, toprağını alıyor, diyor ki bu tohumu sen ek.
Evet.
Diyor, çiçeği ektiriyor ve bu çiçek senin olsun, büyüt diyor. O suluyor ya da evdeki çiçeklere çocuğun su vermesini sağlamak, bir canlıya su vermek ne kadar güzel bir duygu, bunu hissetmesini sağlamak.
Yani sorumluluk almış oluyor.
Sorumluluk almış oluyor. Bir de tabii ki evde merhametle ilgili konuların konuşulması aslında. Yani bunlar gündeme gelince keşke işte biz de işte sokaktaki köpeklere yardımcı olsak, işte yiyecek versek. Ya da mesela ben bazen görüyorum yani bahçelerde filan insanlar sokak hayvanlarına su koyuyorlar, yiyecek koyuyorlar.
Hatta barınak yapıyorlar.
Evet, barınak yapıyorlar. Bunu çocuklara yaptırdığınızda düşünün ne kadar büyük bir etkili çalışma yapmış oluruz. Çok işte çiçeğe, en basitinden çiçeğe su vermek şeklinde düşünebiliriz. Beslenme çantasına mesela çocukların şunu da arkadaşına ver, yani sıra arkadaşına şunu da ver, o da bunu yesin diye paylaşmayı öğretmek. Ağlayan bir çocuk olduğunda mesela evimize gelen bir çocuk olur. Ağlayan bir çocuk olduğunda hadi git kardeşinle ilgilen, bak ağlıyor, ona yardımcı ol diyebiliriz. Ya da bazen tabii ki çocuklar birisine zarar verdiğinde, bir arkadaşına zarar verdiğinde, canını acıttığında senin canın acısa ne hissedersin diye empati kurmasını sağlamak olabilir. Özellikle ben bunu okullarda da çok böyle dile getirilmesini ve yaygınlaştırılmasını arzu ediyorum. Sokak hayvanlarına ev yapılması, barınak yapılması.
Evet, bu çok önemli aslında.
Evet, yani bunu çocuklarımıza yaptırmış olsak, kendi sokaklarına, efendim bahçelerine, çevrelerine koysalar, zaman zaman gidip onlara yiyecek verseler, su verseler, ne kadar büyük bir eğitim olur, merhamet eğitim olur.
Evet, zaten bu dünya sadece galiba bize ait değil, insanlara ait değil, bütün canlılara ait.
Evet.
İnsanın dışında da bütün canlılara ait. Çünkü eğer böyle olmasaydı, değil mi, dünya hiçbir anlamı olmazdı. Düşünün, evet, sadece insan var. Allah o yüzden bütün canlıları birbiri için yaratmıştır.
Yaratmış, evet.
Bunu çok iyi idrak etmemiz gerekiyor.
Ve birbirine karşı sevgi bahşetmiş.
Bahşetmiştir, evet,
evet. Evet.
Şimdi merhamet ve beyin arasında bir ilişki var mı?
Evet, son yıllarda yapılan bazı araştırmalar var. Mesela fonksiyonel MR araştırmalarında duyguların beyinde biyokimyasal kökeninin olduğu tespit edilmiş ve merhamet, şefkat, acıma gibi duygular hissedildiğinde beyin hemen endorfin ve serotonin gibi mutluluk hormonları salgıladığı tespit edilmiş. Evet. Aslında şöyle de diyebiliriz, yani merhametli insanlar mutlu insanlardır.
Ne güzel söylediniz.
Mutlu insanlar da merhametli insanlardır diyelim.
Evet.
Evet. Şeyh Sadi'nin çok güzel bir sözü var. Dilerseniz
o zaman programı onunla
noktalayalım. Evet, noktalayalım. Diyor ki, kendi derdine deva arıyorsan başkasının derdine merhem ol diyor.
Ne güzel söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz
ben
paylaştığınız için.
Ben teşekkür ediyorum efendim.
Sağolunuz. Eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Haftaya Akıl Defteri programında yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Akıl Defteri.